Eğer yaşasaydı, Cahit Sıtkı Tarancı'nın en sevdiği müzik programı olacak olan Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Mert'le birlikte Faith No More yapmaya karar verdiğimizde bir an için şüphe etmedik hangi albümü seçeceğimize dair. İkimizin de favori FNM albümü Angel Dust. En ayrıksı grubun. Diyeceksiniz ki yani Faith No More'un hangi albümü ayrıksı değil. Her biri birbirinden gerçekten ayrıksı ama en orijinal, en büyük manyaklıkları içeren albümü bu. 1992 senesine ait albüm. Albümde kadro, efsane kadro bizim çok sevdiğimiz Mike Bordin, Roddy Button, Mike Patton, Bill Gold ve
Jim Martin.
Ve Jim Martin gitarda olmak üzere. Şimdi yani bu albümü seçmemizin nedenlerinden birisi de ayrıca tabii içinde Midlife Crisis olması, Orta Yaş Krizi programının başka bir albümü tercih etmesi asla mümkün olmazdı. Biz bu albümü Mert'le birlikte çok seviyoruz. Öncelikle bu albümü yine 3 tane sıfatla tanımlamanı istiyorum. Benim de sıfatlarım önünde duruyor.
Tanımlayalım. Sarkastik, mizantropik ve hüzünlü. Hüzünlüyü açıklayacağım birazdan.
Hüzünlü, evet garip oldu. Ben de merak ediyorum hüzünlü için ne diyor. Ben de eklektik, kinik ve zeki sıfatlarını kullanıyorum. Eklektiği zaten açıklamama gerek yok. Kinikliği zaten sarkastikle aynı aşağı yukarı. Zeki bulmamızı da ileride konuşmanın ilerisinde biraz Amerika ve Amerikan kültüründen bahsederken ele alırız diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir notum var. Grubun ilk vokalisti aslında Mike Patton'dan önce Mike Morris'ti. Grubun post-punk dönemine denk geliyor. Çok kısa bir post-punk dönemi. Belki de zaten kendi soundlarını bulmaya çalıştıkları dönem. Daha sonra bizim funk metal diye tabirle ifade edebileceğimiz Chuck Mosley'nin geldiği dönem var.
Chuck Mosley aslında gerçekte klavyeci ama bir şekilde gruba vokalist oluyor. Ya vokalde de aslında hiçbir zaman vokalist olarak rahat hissetmemiş. Albüm kayıtlarında falan ya işte ben bugün hastayım, nezle oldum, sesim kötü çıkıyor falan. Biraz böyle zorlamaları gerekiyormuş Chuck Mosley.
Mike Patton'dan sonra dinlediğim için Chuck Mosley'nin albümlerini çok zevk geliyor zaten bana vokali bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama yakışıyor.
O güzel de yakışıyor.
We Care A Lot'ta falan böyle güzel rap yapıyor mesela falan. Onun
biraz
bu
böyle yabancıların da flamboyant diye tabir ettiği bir tarz ben aynı zamanda. Aynen. O zaman da hani gruba çok iyi uyuyor aslında. Grubun imajını falan epey bir götürüyor yani.
Ben daha We Care A Lot'ta bile seneler sonra Faith No More'un yapacağı şeylerin böyle tohumlarını dinleyebiliyorum, duyabiliyorum yani.
Tabii.
O bas ve davulun birlikte funky bir şekilde birbirlerini tamamlayıp bir omurga oluşturmalarını falan daha sonra New Metal'e biliyorsun şey yaptılar, öncülük etti.
Evet.
Onların hepsini daha ilk halimden beri duyuyorum. Ama yani yıllar boyunca Mike Patton'ı dinledikten sonra Chuck Mosley'nin vokali tabii ki zayıf geliyor.
Pastanın yanında ekmek.
Yani. Biraz öyle kalıyor. Seviyor muyuz? Seviyoruz tabii Seviyorsun ki. Tabii Chuck Mosley'den sonra da Mike Patton geliyor. Yani metal rock tarihinin belki de en acayip, en yaratıcı, en yetenekli, en farklı en özel vokallerinden birisi gerçekten. Bana biraz grup üyelerinden bahseder misin Mert? Çünkü burada bizim bu yani Faith No More çok orijinal bir grup. Her üye ayrı bir telden çalıyor desen mesela bir
özellikle bu Angel Dust albümü bunun zirvesi gerçekten. Dediğin gibi yani şimdi grup öyle bir beşgen gibi ve hepsi kendi alanını
çekiyor. Aynen öyle bir müzik yani.
Hepsi
öyle
farklı müzik. Farklı. Şimdi Mike Bordin zaten çok çok orijinal bir davulcu Mike Bordin yani. Hani çalım tarzı falan kendine özgü bir çalım tarzı var.
Sonra Ozzy çağırdı. Ozzy ile beraber çaldı bildiğim.
Tabii Ozzy Korn'un turne davulcusu oldu. Jerry Cantrell'la çalıştı. Jerry Cantrell'ın ikinci solo albümünün davullarını çalıyor. Yani çok kendine ait bir tarzı olan davulcu. Ama mesela Mike Bordin'de post-punk etkilerini duyabiliyorsun. Böyle tribal davullar falan ama metal kökeni de var aynı zamanda.
Evet.
Şimdi Bill Gold'a baktığımız zaman Bill Gold da post-punk kökenli. Hatta punk kökenli bir müzisyen ama o da çok hani her tarza hakim bir adam aynı zamanda. Yani funk da çalabiliyor.
Burada bayağı bir funk'ı duyuyoruz
yani. Thrash metal de çalabiliyor, her şey çalabiliyor. Şimdi diğer tarafta Roddy Button var. Roddy Button böyle new wave, pop müzik.
Grubun vesaire. New wave klavyelerini o getiriyor sonuçta burada.
Evet.
Aynen.
Aynı zamanda pop müzik klavyeleri vesaire her türlü şey var onda da. Şimdi Mike Patton girdiği zaman Mike Patton'ı anarken hani Mr. Bungle'ı da anmak lazım. Mr.
Evet.
Bungle'dan geliyor çünkü. Tabii. Mr. Bungle da death metal grubu olarak çıkıyor ama şimdi gruptaki Trey Spruance ve Trevor'dan onlar caz eğitimli müzisyenler. Mike Patton da hani bunlarla beraber ya ne yapayım falan delilik yapayım ben de. Hani nasıl tamamlayabilirim ben bu halkayı? Delilik yaparak orada kendini geliştiriyor. Mike Patton'ın da dinlemediği tarz müzik yok.
Önemli bir şey söylemem lazım. Lütfen söyleyeceğini unutma. Tim Martin, Mr. Bungle'ın 1985 seneli demosunu duyuyor. İsmi de The Raging Wrath of the Easter Bunny demosu.
Baştan kayıtlar. 2020'de tekrar
kaydettiler. Doğru. Tekrar aynen. Parça olarak mı yok? Tamamını kaydettiler.
Tamamını kaydettiler. Doğru. Albümün isminde de demo var sonunda. O demonun tekrar kaydedildiği hali oldu anlaşılsın diye.
Acayip. Şimdi yani. Bu arada yani bu albüm çıktığı zaman arkadaşlar Scream Bloody Gore'dan bir sene önce çıkıyor.
Scream Bloody
Gore. Ve hatta yani Possessed'in Seven Churches'inden böyle birkaç ay sonra falan çıkıyor. Yani aslında belki Death Metal'in öncü albümlerinin, Amerikan Death Metal'in öncü albümlerinden birisi bu arada. Tim Martin bunu duyuyor ve bu adamı ondan sonra biz Chuck Mosley'nin yerine gruba almamız lazım diyor.
Evet. Ve yaş olarak da bunlardan daha da genç aslında.
Genç değil mi?
Ve tabii Jim Martin var. Jim Martin de aslında daha da enteresan. Jim Martin dümdüz metalci yani. Dümdüz metalci yani. Tam başka türlü bir tarz. Yani imaj olarak, çalım olarak vesaire. Çok böyle şey bir adam değil. Hani mesela Faith No More'un müziğine baktığımızda her şey var ya Faith No More'un müziğin içerisinde. Jim Martin'de tek bir şey var sadece. O böyle metal gitarları. Cin cin cin cin cin çok...
Yani mesela hangi şarkılar değil mi? Malpractice albümde parçalara teker teker gelince konuşuyoruz.
Ona bakarız. Yani. Adamın zaten işte Angel Dust'ı hani o kadronun dağılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü Jim Martin adapte olmayı reddediyor. Ben buyum diyor yani.
Şimdi ama burada şey önemli. Grupta öncü arkadaşlar var. Çok yakın dostlar var bildiğim kadarıyla.
Var.
Roddy Bottom'la Mike Borden galiba bildiğim kadarıyla.
Roddy... Ve Bill Gold.
Bill Gold evet. Yakın arkadaşlar.
Çünkü 16 yaşındayken falan grubu kurmuşlar. Evet. Roddy Bottom'la Bill Gold da aynı zamanda şey çocukluk yani beraber okula falan gitmişler. Ve o zamanlarda böyle sürekli işte ihtaralılarmış vesaire fırlama tiplermiş yani.
Ve mizah anlayışları tamamen aynı.
Tamamen aynı.
Evet.
%100 aynı.
Sürekli kinik, sürekli her şeye böyle sürekli. İronik.
Zaten Angel Dust'ı yapma sebeplerinden bir tanesi de o kafa yapıları. Jim Martin de Mike Borden, Cliff Burton'la o yani arkadaşlar bunlar hepsi. Zaten Cliff Burton'la grubu da var Jim Martin'in. Mike Borden yıllar önce Faith No More'a girmeden önce bir grupta çalmış Jim Martin'le beraber. Daha sonra Jim Martin'i Cliff Burton bunlara ya bu adam var diyor gitarist. İşte bak diyor, normal bir işte çalışıyor kendini işte bitiriyor falan. Bunu alsanıza gruba falan diyor. Mike Borden uyarıyor. Bakın ben önceki grubu bu herif yüzünden bırakmıştım diye. Yani bu pislik herifin tekidir falan diye. Öyle de uyumsuz da bir şey var. Karışım var ortada. Ama Angel Dust bir yandan hani birazdan tabii daha ayrıntılı konuşacağız ama Jim Martin'in o hani kalas gibi yapısı olmasa bu kadar özür olmaz çünkü o da bir şey katıyor yani.
Yani şimdi
albüm... O da grubu başka bir yöne çekmeye çalışıyor o şarkıları yani.
Kesinlikle. Şimdi albümü teker teker şarkılara geçmeden önce albüme genel olarak baktığım zaman Mert davul bas şurada, gitarlar bambaşka ayrı bir yerde. Mike Patton'ın vokalleri zaten giriyor çıkıyor alakasız şeyler evet. Falan yapıyor.
Fantezi halinde böyle.
Geri planda new wave klavyeleri var falan böyle sirenler var bilmemler sound efektler falan var. Yani karman çorman bir albüm.
Buna rağmen işliyor evet, yani.
Albüm çalışıyor.
Albüm çalışıyor.
Nasıl oluyorsa çalışıyor yani.
Evet. Evet.
Şimdi şarkılara teker teker şarkılara bakmak istiyorum. Çünkü yani her biri bana sorarsan gerçekten birer şaheser. Evet. Albümde en sevdiğin şarkı hangisi senin?
Şimdi çok zor bir soru tabii ki.
Evet.
Yani seç beni al gerçekten ama benim en sevdiğim şarkı Small Victory. Ama çok yakın, Everything's Ruined de çok yakın ona yani.
Uzak Doğu ezgileri olan evet.
Pop şarkısı yani. Evet. Bayağı pop şarkısı yani.
Yani benim için de çok zor. Şimdi
çok zor gerçekten.
Ben Kindergarten'ı çok seviyorum. Ama şimdi mesela diyeceksin ki yani minor gamda olduğu için ondan sonra böyle hüzünlü bir şarkı geldiği için ama şarkı ne anlatıyor Mert? Anaokuluna duyulan özlem mi mesela? Yani anaokulu çağına duyulan özlem mi?
Yetişkinlerin anaokul çocuğu gibi davranması.
Yani, bilemiyorum yani. Ayrıyeten de ikinci bir şarkı olarak da sürekli kendimi söylerken buldum.
Demin bu arada Kindergarten'ı çoğu kişi seçmez yani. Ben çok severim Kindergarten'ı.
Ben bilmiyorum.
Es geçilen şarkılardan biridir.
Nakarada çok güçlü bence. Çok güzel.
Çok.
Diğer şarkı da abi albüme ilk olarak single olarak düşündükleri ama müzik firmasının kabul etmediği Crack Hitler. Tabii ki. O şarkı cool bir şarkı bir kere.
Çok. O şarkının şeyi bu arada working title'ı, sözler yazılmamışken Action Adventure'mış. Çünkü niye? atmosfer olarak da film soundtrack'i, film soundtrack'i gibi heyecanlı falan
tabii,
böyle.
Tabii ajan geliyor, ondan sonra bilardo da topu sokuyor
zaten
falan böyle.
Zaten öyle bir klip düşünmüşler.
Hatunlara şey
adam içkesi duvarlara alıyor, tırmanıyor bilmem ne falan, öyle bir klip düşünülmüş. Sonra parçanın ismi Crack Hitler olunca tabii plak firması böyle bir isimde şarkı single yapamayız deyip.
Ya şarkı da herhalde şeyden bahsediyor. Yani uyuşturucu kullanan insanların o genel özgüven falan belki onunla alakalı bir ruh halini falan.
Tam olarak öyle. Crack Hitler, hatta şöyle bir şey var. Uyuşturucu satıcısı bir tanıdıkları varmış bunların. I'm a crack Hitler diyormuş adam. Yani kendini o kadar yüksekte görmüş ki ben bu kadar insana hükmediyorum uyuşturucu satarak. Bana bağımlılar. Ben, I'm a crack Hitler diyormuş. Yani oradan geliyor.
Albümdeki bu arada yani arkadaşlar isimlerini söylemiyoruz ama giriş şarkısı Land of Sunshine muhteşem. Kafi muhteşem. Kafi'ndeki yani Mike Patton'ın vokalleri, çılgın vokalleri zaten yani smaller and smaller. RV zaten kahkaha attırıyor. Her dinlediğinde kahkaha attırıyor sözleri. Şimdi buradan da tabii ki Faith No More'un lirik malzemesine geliyoruz. Yani temalarına ve sözlerine geliyoruz.
Yalnız ona girmeden önce şu lirikler önemli. Şundan dolayı önemli. Şimdi önceki albüm Real Thing ki grubun asıl patlama yaptığı albüm o. Yani bütün dünya çapında Amerika vesaire epik parçası işte Falling to Pieces falan.
Bir ay Brezilya'da turne yapıyorlar. Evet, evet. Yani öyle bir metal gruplarının böyle rock gruplarının Brezilya'da bir ay turne yapması falan böyle şeyler çok kolay rastlanan şeyler değil.
Yok kesinlikle.
Röportajlarda izledim şey diyorlar. Brezilya'da her yerde çaldık. Amazon'da çaldık. Saçma sapan yerlerde çaldık. Biz de şaşkındık evet, diyorlar yani.
Şimdi Real Thing'de Mike Patton sonradan katılıyor Real Thing'in prosesine. Yani şu anlamda müziği yapmışlar zaten.
Galiba.
Mike Patton gruba girdiğinde sözleri yazıyor ve vokalleri yazıyor. Ama yani alanı, hareket alanı Mike Patton'ın kısıtlı o albümde. Ve biraz da daha böyle düz bir albüm o. Yani,
evet, düz.
Yani çok güzel, çok harika bir albüm.
Yani ilk iki albümü izleyin de diyelim bu arada.
İzleyin de. Evet. Onu daha böyle rafine edilmiş halini.
Evet, tabii ki.
Hani orada bunları denedik, biraz şimdi rafine edilmiş halini yapalım bunun albümü. Bu albümden sonra grup tabii punk, funk metal olarak tanımlanıyor ya her tarafta. Gıcık oluyorlar bunlar. Evet. Yani bunlar şey yapıyorlar.
Biz o değiliz demek için abi.
Biz o değiliz. Zaten şey Roddy Bottom söylüyor. Biz diyor yani Bill'le küçükken diyor ikimiz diyor. Mesela bir şey yaptığımız zaman ve bunun için mesela öğretmenlerimizden teşekkür aldığımız zaman sinir olurduk gibi tersini yapardık diyor. Ertesi gün gidip tam tersini yapardık diyor. İhtar alırdık falan diyor. Yani.
Çok güldürüyor bu grup beni.
Bu Angel Dust tam anlamıyla aslında bunun uzantısı yani. O çocukluklarında yaptıkları şeylerin bir uzantısı. Çünkü Real Thing'in yani bir tane daha Real Thing yapsalar o dönem aslında daha da beter ticari patlama yapacaklar.
Evet.
İnadına tam tersini evet, yapıyorlar. Yani biz hayır bunu tamamen yerle bir edeceğiz.
Ama bu arada albüm yine çok satıyor. En çok satan albümler oluyor.
Çok yani, satıyor. Evet. Ama dünyanın bu sefer diğer yerlerinde çok
evet,
satıyor.
Evet Amerika'dan çok aynen.
Amerika'da evet, biraz böyle şey oluyor yani bu ne şimdi falan neden böyle bir şey yapmışlar gibi tepkiler alıyorlar. Sözlerde de şimdi o konu önemli. Sözlerde bir önceki yerde kısıtlı Mike Patton. Hani ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Evet. Hani ne kadar hareket alanım var bilmiyorum falan. Bu albümde bir görüyor, bu adamlar da sapıtmışlar yani. Roddy Bottom'la Bill Gould, bunlar sapıtmışlar. Her şeyi hazırlar. O zaman ben de bütün şey yapayım, açayım. Bütün yelpazeyi açayım diye. Onun çok etkisi var albümde.
Şimdi
yani,
mesela...
Land of Sunshine diyorduk.
Land of Sunshine, hayır önce şeyi söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle Mike Patton albüme geldiği zaman, Real Thing'e geldiği zaman... Şimdi grubun belli bir tarzı var.
Evet.
Yani o kiniklik, sözlerdeki kinaye falan... O izlekte devam ediyor. Mesela bana sorarsan We Care A Lot'la The Real Thing şarkıları mesela benzer şeylerden bahsediyor. Sanki This Is The Real Thing falan diye sözleri vardı hatırlarsın işte. Bunu istiyorsunuz, bunu alacaksınız falan bilmem diye. Muğlak ama bir yandan da bariz bir kinaye içeren sözlerdi. Bu albümde ise söylediklerine göre, onların söylediklerine göre her bir şarkı bir karakter yaratıyorlar. Yani her bir şarkı kendi içinde bir evren, bir hikaye.
Mike Patton da onu canlandırıyor.
Mike Patton da onu canlandırıyor. Yani Land of Sunshine şeylerden self-help değil de Scientology reklamlarından replikler içeriyor. Esinlenerek Mike Patton'ın söylediği sözleri içeriyor falan böyle.
Evet çok enteresan bir şarkı. Bu arada şimdi Mr. Bungle'da mesela Mr. Bungle'dan gelen o gerçi ona birazdan ayrıntılı olarak değineceğiz ama Mike Patton insanlarla uğraşmayı çok seviyor ya. Evet. İnsanlarla alay etmeyi de çok seviyor. Evet. Ve Amerikan kültürüne alay etmeyi çok seviyor. Popüler Amerikan evet, kültürüne alay etmeyi çok seviyor. Mr. Bungle'ın demolarından bir tanesinin ismi God Damn It I Love America mesela örnek vermek gerekirse. Başka bir tanesinin ismi o dönem Van Halen'ın işte OU812 albüm var.
Ondanki
OU818.
818.
Yani bu uğraşıyor sürekli uğraşıyor yani. bu albümde de çok fazla insanlarla uğraşıyor. Mesela Land of Sunshine'da bu Çin restoranlarında gibi fortune cookie'ler olur ya, içinden palım sakızları gibi içinden işte böyle şeyler çıkar. Hayatın çok güzel olacak. Aynen. Birer cümle işlerin şey çok rast gidecek falan. Onları bayağı söz olarak alıyor. Şarkının ilk giriş kısmı onlar. Sonra o testler, Scientology testleri işte. Evet. İşte duygusal müzik dinleyince işte hüzünlenir misiniz falan filan gibi. Evet. Arada Here's How to Order diye reklam geçiyor.
Reklam şey. Here's How to Order.
Evet abi, yani böyle direkt olarak alay ediyor adam. Yani orada aslında gene şey var. Amerikan rüyasının altında yatan karanlık.
Kesinlikle.
Karanlıkla çok uğraşıyor yani. O çok ilgisini çekiyor.
Yani şey falan, Everything's Ruined de onunla alakalı.
Evet.
Be Aggressive.
Be Aggressive ayrı bir dava. Evet. Yani, Be Aggressive ayrı bir dava. Ona ayrı girelim. Ona ayrı konuşalım. O çünkü Roddy Bottom'un coming out'u yani.
Evet.
Ama şey var, Midlife Crisis'ten bahsedelim. Midlife Crisis'in working title'ı Madonna şarkının.
Şimdi Madonna yazmışlar diye.
Madonna'ya.
Ama Madonna'ya yani
üzerinden.
Madonna üzerinden herhalde bir kadına yazılmış falan gibi. Böyle bir hayat arkadaşına, bir partnere falan yazılmış.
Yok, Madonna'ya yazmışlar. Şöyle bir durum var. Şimdi bir ödül. Ya ödül.
Senin adet gören ve yalnız kalbin ikimiz için yeteri kadar kanayamıyor diye bir
Madonna,
söz var.
Madonna şimdi o döneme baktığımız zaman Madonna o dönem ne yapıyordu? Erotika albümü yaptı. Seks kitabını yayınladı falan. Öyle. Yani gündemde kalmak için.
Katolik kilisesine laf çaktı.
Laf çaktı falan. Aynen. O dönem Madonna gündemde kalmak için bunların hepsini kullanıyordu sürekli olarak ve public yani record buying public diyebileceğimiz işte halk grubu da bunu yiyordu yani. O şarkıda Madonna'nın bu halini şeye benzetmiş. Hani orta yaş krizine girmiş, ne yapacağını bilemeyen böyle bir kadına benzetmiş. Bu arada resmen yani şu anki Madonna'nın haline bak, günümüzdeki hali.
Asıl bence şu anda o hale geldi ya.
Tam olarak öyle.
Maalesef.
Ama bunu önden görmüş işte Mike Patton. Gerçekten önden görmüş yani.
Yani böyle yaklaşık 30 sene önce.
30 sene önce bunu görmüş. Yani bunun gidişatı kötü diye resmen şey.
Madonna şu anda üzüyor beni. O bir gerçek. Halini görmek.
Ama bak Mike Patton o zamandan görmüş yani. Bu kadının gideceği nokta bu.
Öyle.
Midlife Crisis diye de şarkıyı bu yüzden yapmış. Çok enteresan yani. Şey var, RV şarkısı denelim.
RV White Trash şarkısı.
White Trash şarkısı.
Yani bir şey, karavanın içinde yaşayan, biliyorsunuz arkadaşlar bu beyaz karavan parkında, beyaz karavanın içinde yaşayan, tişörtlü, ondan sonra eşini döven, çocuklarından bir haber, adam bir adamın hikayesi.
Evet.
Kendini anlatıyor. Ama müthiş komik sözler var. I'm a swinging guy, ben swing yapmasını bilen bir adamım. Bakın sizin için swing yapacağım şimdi diyor. Kemerini çıkarıyor. Duş borusunun üstüne bağlayıp sallanıyorum işte sizin için. Ben swinging yapıyorum şu anda sizin için diye. Çok komik sözleri
var. Şey gibi, John Waters filmlerindeki gibi,
evet,
yani.
John Waters
kötü filmleri. Zevk. Yani Amerika'nın kötü zevkli tarafı. Bu şey var. Amerika'da tabii çok uğraşıyor. Yani bir de dediğim gibi Amerika'nın alt katmanı, bu karanlık alt katmanıyla kariyeri boyunca zaten uğraşıyor. Hatta kariyerini bunun üstüne kuruyor. Yani Mike Patton. Bu parodi yapma üzerine işte. Bu da Mr. Bungle'dan geliyor aslında. Çünkü Mr. Bungle'da şey var. Hadi şimdi bir ska grubu oluyoruz. Hadi şimdi bir lounge jazz grubu oluyoruz.
Trash olacağız şimdi.
Ha, bayağı bir kılık değiştirme şeyi var. Mike Patton'daki bu vokaldeki şimdi bu karakteri canlandırıyorum. Şimdi şu karakteri canlandırıyorum. Oradan geliyor. Faith No More'da bu albümde bunu yapmaya başlıyor. RV şarkısında şimdi bir country grubu olduk.
Bu arada sen söyleyince düşünüyorum Mert. Yani Mike Patton kariyeri boyunca kendi solo albümlerinde Fantomas'ta da falan yine benzer bir şey yapıyordu. Hep bir role bürünüyor. Hatta onun gerçekten galiba zirvesi herhalde şey olmuş oluyor. Fantomas'ın The Director's Cut. Her bir filmdeki ayrı bir filme, ayrı bir müziğe, ayrı bir vokal, saçma sapan değişik şeyler yapıyor falan böyle.
Evet.
Yani o tarz bir yaklaşım benimsiyor herhalde diye düşünüyorum.
Bu albümde onun işte aynı zamanda bu albümün zirvesi belki de onun. Yani çünkü gerçekten şarkıların içinde de işte Land of Sunshine konuşuyorduk ya. Evet. Here's How to Order diyor adam. Reklam seslendirmeni bile oluyor şarkıda.
Caffeine'de I'm warning you, I'm warning you, I'm fucking you falan diye tabii. Bir anda çığlıklar falan atıyor.
Tabii.
Nasıl bir deliliği anlatıyor acaba? Derken bu da beni sevdiğim konuya getiriyor Mert. Faith No More benim için Amerika'nın sevdiğim tarafını temsil ediyor. Yani ben bir Türk'üm, Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Amerika'ya baktığım zaman Amerika bana karmaşık bir fotoğraf çiziyor. Bir yandan şiddet bağımlısı, silahlarına sarılmış sürekli, bütün dünyanın kovboyluğunu, polisliğini, jandarmalığını üstlenmiş. Ondan sonra dünyadan bir haber ama bir yandan da dünyayı yönetmeye and içmiş falan bir ülke. Ama öbür yanda içinde de...
Dünyayı kurtarmaya and içmiş.
Tabii dünyayı kurtaracak her zaman. Ama öbür yanda da içinde gerçekten çok sevdiğim, çok zeki olduğunu bildiğim, çok sarkastik, Amerika'nın bu duruşundan da kendileri de rahatsız olan bir sanatçı zümresi de var diyeyim mesela. Bunları kimleri sayıyoruz? Faith No More, ben bunun için atıyorum. Nirvana'yı bunun için atıyorum. Yani bu insanlar çok aşırı eğitimli insanlar değiller. Çok iyi eğitim, üniversite mezunu, kolej, akademisyen falan değiller. Ama street smart, iyi müzik dinlemişler, az buçuk biraz okumuşlar ve şeye sahipler. Gerçekten idiot savant seviyesinde bir sanatsal anlayışa falan sahipler. Ve bunu da sana, kendi sanatlarına da şey yapabiliyorlar, sunabiliyorlar. Bana aklına gelip, sen katılıyor musun buna?
Kesinlikle.
Ve yani bana söyleyebileceğim başka bir sanatçı falan var mesela.
Harika, harika bir tespit.
Mesela müzikte Queens of the Stone Age buna giriyor mesela. Bunun içine giriyor mesela.
Ki enteresan, Queens of the Stone Age deyince aklına California geliyor. Ama yani çünkü California denince, şimdi Faith No More San Francisco'da grup. Şimdi San Francisco'dan çıkan gruplara falan baktık. Oradaki görüş birazcık daha böyle, nasıl diyeyim, biraz daha sanatsal. Hani öyle bir arka planı var. Gerçi şimdi düşünce Mike Patton da California kökenli. Mr. Bungle da öyle. Ama mesela şimdi hani Red Hot Chili Peppers da işte California'dan bahsediyor ama California böyle hani, evet karanlık ama yani gene de seviyoruz. Romantize edilmiş bir taraf var. Mr. Bungle California diye albüm yapıyor. Tamamen Amerika'nın işte, o California yüzeydeki böyle bir, işte kapakta görüyorsun plajda böyle koşturan tipler falan, altındaki sapıklıklar, manyaklıklar, garip garip fetişler falan, bunlardan bahseden mesela bir albüm. Faith No More'da ben işte bunu görüyorum. Yani o Amerika'nın altındaki, hani birazcık şeye benziyorum ben. Demin John Waters demiştim. John Waters'ın Amerika'sını görüyorum mesela. Evet. Veya David Lynch'in Amerika'sını görüyorum.
David Lynch benzetmesi çok doğru. O da zaten sayacağım başka bir isim olurdu. Yani.
Evet. O da redneklerle, white trash'lerle.
Kariyeri boyunca zaten şeyle, ne derler, establishment dediğimiz, var olan güçlerle mücadele etmiş. İşte Mulholland Drive'de mesela şey karakterini hatırlayın.
Cowboy
karakterini hatırlayın. Sinema endüstrisini temsil ediyordu. Hatta sinema endüstrisinin sözcüsü gibi konuşuyordu mesela.
Sözcüsü gibi konuşuyordu.
Ha yani, ve şey diyordu yani.
Yönetmene bullying yapıyordu.
Evet. Para bizde, güç bizde, biz ne diyorsak onu yapacaksın falan diye. Ve David Lynch'in o karakterin ağzına bir güneyli şivesi koymasının bir nedeni var. Yani o bizim bu Faith No More'da R&B şarkısında yaptığı
şey. Önden İtalyan mafyatik tipler. Onlar da parodi gibi tipler.
Evet hani.
Onları gönderiyor. Onlar da çözemeyince işi kendisi geliyor.
Kendisi geliyordu. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani R&B şarkısının yarattığı etki yaratıyor bende bu.
Evet evet evet.
Ben bunları çok beğeniyorum. Buradaki kinayeyi çok zekice buluyorum. Burası benim sevdiğim Amerika'yı temsil ediyor benim için.
O demin sözlere dönecek olursak, konuştuk. Bir agresif demiştin. Şimdi o dönem Roddy Bottom, ki yani düşündüğün zaman metal müzik içerisinde çok cesur bir hareket o. Ben gayim diye çıkıyor yani, altı closet. Ve Be Aggressive şarkısını yapıyor. İşte Be Aggressive şarkısı bu açıdan tam böyle fırlamalık. Yani aslında Faith No More troll yani.
Bayağı.
Yani troll kelimesini kullanmıyorken biz bunu tahir etmek için. Trollemenin Allah'ını yapıyor.
Trollük kullanmadan önce troller
bunlar. Evet, evet. Yani Be Aggressive şarkısı şeyle alakalı. Erkek erkeğe, oral seks ve sperm yutmakla ilgili.
Evet.
Bir ice swallow.
Be aggressive yani bu konuda.
Be aggressive ve böyle evet, evet. Domine de edilmek, erkeğin diğer erkeği domine etmesi falan. Ya şimdi Judas Priest şarkılarına bakıyorsun, orada da var. Jawbreaker diye şarkı var ama o saklıyor.
Şimdi Jawbreaker...
Cesur değil, saklıyor. Bu açık her şeyi.
Şimdi Jawbreaker abi bir yumruk da diyebilirsin, tamam mı? Yani biz orada yumruk kastediyorduk da diyebilirsin.
Burada Enes'ten bahsediyor.
Burada adam bağırıyor, Ice Wall'a.
Ve şarkıyı pompom kızlar nakaratı söylüyor. Be aggressive.
Ve onu da galiba habersiz mi kaydetmişler?
Yani evet.
Pompom kızlara şarkıyı söyletiyor. Yani Be aggressive.
Kızların haberi yok neyle ilgili.
Evet.
Bu arada şey var. Şimdi Mike Patton heterosexual.
Ya biz niye böyle grupları seviyoruz? Typo Negatif de aynı şekilde biliyorsun. Ya biz niye, bizde de bir problem var galiba. Orta yaş krizinde de var problem.
Olabilir. Bu Be aggressive şarkısını mesela yazarken, şimdi Mike Patton heterosexual, bakalım diyor bu yani şarkıyı söyleyebilecek mi? Mike Patton tam olarak bunu diyor, ver topu at göğsüme diyor. Öyle bir söyleyeceğim ki sana, bu öyle bir vokali yapacağım çünkü manyak zaten. Tam anlamını yapıyor. Şimdi aynı albümde bunun tam tersi de var. Gizlobur şarkısı var.
Evet, sert.
Gizlobur şarkısı çok sert, çok karanlık bir şarkı.
Jim Martin'in bestesi.
Jim Martin'in bestesi. O şarkıda gene sperm yutmakla ilgili ama bu sefer...
Gizlobur.
Bu sefer hapse giren bir adam orada tecavüze uğruyor. Zorla oral seksi yaptırıyor adamı. O da bununla ilgili. Ve aynı grup o şarkıyı da yapıyor, bu şarkıyı da yapıyor.
Aynen.
Yani bir tanesinde başka türlü şok ediyor, bir tanesinde diğer türlü şok ediyor. Aynen. Ama ikisini de aslında şey yapıyor. Yine
aynı saçma sapan şeyden bahsediyor.
Evet, saçma sapan iki aynı şeyden iki farklı şekilde bahsediyor. Ama mesela bir tanesinde Amerika'daki mesela hapishane sisteminin karanlık tarafından bahsederken, evet, diğerinde bu işte
geek.
Geek yani. Ama diğer yandan da çok önemli çünkü bunu yapabilecek cesaretli bir grup o zaman yok yani.
Doğru.
Yani Roddy Bottom gibi kalkıp da işte Gerbil Insertion'dan bahsedecek adam yok ya. Bunu söylemeyelim şimdi oğlum da. Bilen bilir yani.
Google'lamayın. Google'lamayın.
Google'lamayın arkadaşlar. Bundan bahsediyor reportajlarda. Gay işte soruyorlar işte siz gay misiniz falan. Evet işte Gerbil Insertion'da da ilgiliyim bayağı falan. Ya bunlardan bahsediyor. Adamlar sürekli trolleme. Sürekli insanları şoke etme.
Midnight Cowboy'u da seviyorum. A Small Big Thrill'i seviyorum zaten. Şu arada albümde bir tane, bir de en sonunda bir tane cover var. Ve neden? İnsan neden diye soruyor. Ama neden diye sorduktan sonra da cover'ın ne kadar içten ve güzel olduğunu fark edip keyifle dinliyorsun harika, yani. Harika. Yeni bir şey katmadan.
Harika.
Yani tamamen yine trolleme amacıyla yapılmış.
Enfes.
Sonra...
Enfes.
Hani şey falan demiyorlar. Böyle
bir şey de oluyor bu arada.
Evet, bu şarkıyı alıp şey yapalım demiyorlar. Hadi değiştirelim, rock yapalım, funk yapalım, metal yapalım.
Yok, ciddi çalıyorlar yani. Bu arada şarkının klibi de muhteşem.
Evet.
Bu arada bence en iyi klipleri Everything's Ruined'in klibi.
Ama onu hatırlamıyorum. Onu izlememiş olabilirim. Onu
inanılmaz olabilirim. İnanılmaz bir klip ama Easy'nin klibinden bahsettim ilk başta. Şimdi o dönem Guns N' Roses'da turneye çıkıyorlar.
Evet.
Ve nefret ediyorlar Guns N' Roses'dan, X-Rose'dan ve tabii temsil ettikleri bütün o rock'n'roll klişelerinden. Groupie'ler, işte uyuşturucular, alkol bilmem ne. Bu hedonist hayat yapısından nefret ediyorlar zaten.
Hair metal yaşam tarzı diyelim.
Hair metal yaşam tarzından nefret ediyorlar zaten. Mike Patton ve aslında Mrs. Bang da straight edge adamlar yani.
Evet, bu arada uyuşturucu karşıtlarlar.
Tabii yani Anthony Kiedis is a junkie yani sürekli olarak röportajlar uğraşması. Onu da ayrıca değiniriz. Burada Easy'nin klibinde grup bir otel odasında önceki gün konser vermişler. Konserin ertesi günü otel odasında 5'i birden takılıyor.
Grupiler de beraber.
Yanlarında gruplar var ama hepsi drag queen. Hepsi drag queen. Yani tam anlamıyla böyle şey yapıyor. Gene bu...
Çok eğleniyorlar ama çok komik.
Çok yani. Eğleniyorlar. Bu seksist, macho, evet, hatta kadın düşmanı, rock'n'roll evet, kültürünün gözüne sokuyorlar.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Ve homofobik. Bunun gözüne sokuyorlar. Yani. Romantik grupinin yanında böyle ama drag queen.
Az önce
yani
söylediğim...
bir şekilde şarkıyı söylüyor, tuvalete kapanıyorlar beraber.
Evet.
Çok iyi yani.
Az önce söylediğim Amerika'nın sevdiğim tarafıyla yine bağlantı olarak bir yorum bu.
O zaman yani... senin... Everything's Ruined'in klibini izlemen lazım.
Onu unuttum ya. Onu nedenini sana ekleriz söyleyeyim bu arada videoya.
Şimdi bunların klip bütçesi ilk Midnight Crisis'in ve Small Victory'nin kliplerinde bütçe bitiyor. Diyor ki üçüncü yani şey yok diyor. Bütçe kalmadı diyor. Ne yapsak? Ne etsek falan. Şimdi bunların bu country fair'ler oluyor Amerika'da. Yani bu işte halk panayırlar.
Tabii tabii.
Orada mavi ekran önünde millet işte görüntüler üzerinde şarkı söylüyormuş. Yani Amerika tam white trash kültürü. Diyor o zaman öyle bir klip yapalım. Arkaya mavi ekran koyalım, random görüntüler olsun. Önde biz çalalım falan.
Tamam diyor. Sen şimdi söyleyince hatırladım klibi.
Muhteşem
tamam,
bir klip yani. Hatırladım. Muhteşem. Hatta Roddy Bottom, şimdi o şey elle çalınan şey var ya, hı-hı, gitar şeklinde, kitar deniyor.
Kitar, galiba. Kitar.
Roddy Bottom, ya düşün 92 senesi, kitar olabilecek en uncool enstrüman.
Tabii ki.
Roddy Bottom onunla çalıyor şarkıyı falan ve gayet ciddi bir şekilde çalıyor böyle. Gayet böyle cool olmaya çalışıyor falan filan çalıyor. Böyle beraber Judas Priest hareketleri yapıyorlar. Klavye, gitar, bas. Ya inanılmaz bir klip yani o. Muhteşem.
Tabii ki yani bunu da söylememiz gerekiyor. Az önce değindik. Red Hot Chili Peppers'la olan yaşadıkları kan davası ya. Senelerdir yani 30 senedir devam eden bir şey yani. Evet. Konserlerde karşılıklı olarak bir şey söyleyeyim, bunu açık söylemem lazım. Red Hot Chili Peppers bence çok daha klas davranıyor bu konu hakkında. Yani
Faith No More'a karşı ama Mr. Bang'a da karşı
değil.
Değil.
Değil. Ama yani Faith No More tarzları gereği, problemi falan gereği.
Anthony Kiedis gerçekten rezil ediyor kendini. Mr. Bungle daha doğrusu
rezil ediyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama yani Mike Patton yıllardır yani bu konunun üzerine gidiyor. Zaten uyuşturucu karşıtı olduğu için bu grupla sürekli konserlerine dalga geçiyor. İşte böyle tamam taktiklerini falan
ondan
yapıyor.
Ondan bahsedelim.
Anlatsana.
Şimdi aslında konu şuradan başlıyor. Faith No More Mike Patton'ı alıyor ve iyi epik parçası patlama yapıyor. Şimdi o dönem Red Hot Chili Peppers daha küçük grup. Yani aslında şeyler, o döneme kadar aynı büyük, beraber turneye falan çıkıyorlar hatta. İkisi de funky grup falan filan.
Blood diye. Sugar Sex Magik kaçta çıkmıştı? 92
o mi? 91.
91
mi? Ama Real Thing 89.
Evet.
Şimdi Real Thing evet, patlama yaptıkları albüm bunların. Evet. Şimdi bir çıkıyor, epik şarkısının klibi bir çıkıyor. Anthony Kiedis şey diyor, bu beni taklit ediyor diyor. Şimdi adam daha yakışıklı, Mike Patton daha yakışıklı. Evet. Sesi çok daha iyi.
Tabii ki.
Ve böyle daha genç. Anthony Kiedis kıskanıyor, röportajlarda şey diyor. Bir izledim diyor, adam beni taklit etmiş diyor. Hatta bizim davulcu diyor, ben onun bacaklarından bir tanesini keseyim de zıplayamasın falan dedi diyor. Mark Patton da şey diye cevap veriyor. Evet diyor, ben diyor bütün gün diyor Red Hot Chili Peppers, hatta bir tane program sunuyor. Bir müzik programında konuk sunucu olarak gidiyor. Red Hot Chili Peppers klibi oynatıyor. Bunu özellikle seçtim diyor, çünkü diyor hareketlerini çalmaya çalışıyorum diyor, Anthony Kiedis'in diyor. Yani onu taklit ediyorum ya ben falan diyor. Daha sonra Mr. Bungle döneminde, ya yani arada barışıyorlar bunlar.
Evet, bir barışma dönem.
Barışma dönemleri oldu. Şimdi Mr. Bungle
Kaliforniya. Sonra Red Hot Chili Peppers galiba bir şey yapıyordu. Ayıp ediyordu onlara galiba.
Mr. Bungle döneminde Mr. Bungle Kaliforniya albümünü kaydediyor. İkisi de aynı plak firmasında bu arada. Bu arada yani Mr. Bungle'ın Warner Bros'ta olması zaten absürt bir şey yani. Hani ne alaka yani Warner Bros'un neden yani? Kaliforniya diye albüm kaydediyor Mr. Bungle. Aynı dönemde şansına Red Hot Chili Peppers'a Californication diye albüm kaydediyor. Ve ikisinin de çıkış tarihi aynı haftaymış.
99.
Şu Anthony Kiedis deliriyor. Gene benimle uğraşmışlar diyor. Gene benimle alay ediyorlar bunlar falan filan diye. Albüm çıkışını erteletiyor. Mr. Bungle'ı festivallerden attırıyor. Avrupa'daki, yani ya biz çalacağız ya onlar çalacak diye. Bunları festivallerden attırıyor. En sonunda Avustralya'da bir festivalden gene kovdurtunca bunları. Bunlar da bir Cadılar Bay, yani Halloween konseri veriyorlar. Halloween konserine grup elemanları Red Hot Chili Peppers olarak giyinmiş olarak çıkıyorlar. Buna şey dahil. Red Hot Chili Peppers'ın ölen, eroinden, overdose'dan ölen gitaristi var 80'de. Hilbert Slovak. Mr. Bungle gitaristi Trey Spruance, Hill Slovak'ın hayaleti olarak giyiniyor. Baya hayalet kıyafetleri falan, üstte Hill yazıyor falan. Konserin bir yerinde Flea, yani Mr. Bungle'ın bassist Trevor'dan eroin çıkartıp Hill Slovak'ın hayaletini koluna enjekte ediyor. Mike Patton, you can't shoot up a ghost, stop falan diyor böyle. Tabii Anthony Kiedis ondan sonra kendi zehrini tatmış oluyor. Yani bu adamlarla uğraşılır mı abi yani? Bunlar zaten sektördeki en pisli herifler yani. Ondan sonra tabii arkadaşının ölüsüyle dalay ettikleri için falan bayağı bozuluyor Anthony Kiedis. O zaman sonra uğraşmayı bırakıyor.
De ama senelerdir bildiğimiz kadarıyla devam eden bir kan davası yani.
Yani çok saçma. 15 milyon albüm satan grupsun. 50 bin albüm satan grupla niye uğraşıyorsun?
Öyle. Yani hele hele bir de şey de gerçeğinde göz önünde bulununca, yani Californication gerçekten çok güzel bu albüm.
Ama Kaliforniya ile alakası yok abi.
Yok ya, yani çıktığı zaman da çıksın ne olur yani. Çünkü şu evet, anda Californication şu anda gelmiş geçmiş en çok satan albümler arasında dünyada evet. Bu arada. Yani zaten biliyorsun albümün ne olduğunu. Neyse ne bileyim.
Yani bilmediğimiz şeyler var. Bu olayı ben öğrenince mesela Red Hot Chili Peppers bir fan kaybetti yani. Çünkü yaptığı hareket çok uncool bir hareket.
Çok uncool canım.
Çok uncool bir hareket.
Bana Mert en son olarak da biraz Jim Martin'den bahsetmeni istiyorum. Jim Martin yani bu albümde niye önemli?
Çekişli.
Yani metal edge, yani albüme bir metal ucu veren kişi o. Metal hissiyatı veren kişi bizzat o. Ve belki de o açıdan bakınca önceki We Care A Lot zamanlarının falan böyle o zamanlarından ayıran şey belki Jim Martin tek başına. Yani o çünkü bass davul, funky bass davullar yine bu albümde de var. We Care A Lot'ta da vardı. Ve hatta Introduce Yourself'ta da vardı. Bu albümde ama The Real Thing'le de zaten bir habercisi olmuşlardı ama Angel Dust'ta mesela bir Malpractice şarkısı olsun. Jizz Dobro olsun. Veya Caffeine, Land of Sunshine'deki gitarlar falan çok özel. Jim Martin.
Everything's Ruined'deki o şey gitarlar böyle. Rock'n'roll'umsuz gitarlar falan. Hep Jim Martin onlar yani.
Ve tamamen kendine ait bir hacim var albümde. Çok enteresan bir uç getiriyor gerçekten albüme.
Çok sorun yaşamışlar bu arada kayıtlar.
Evet, albüm bittikten sonra albümü sevmiyor bu arada Jim Martin. Hep albümden kötü bahsediyor. Bu albüm nedir diye sorduktan gay disco. Yani bu albüm gay disco diyor bu albüme mesela. Yani. Sonra ayrılıyor zaten bu arada.
Yani şöyle oluyor oradaki. Evet, dedim ya en başta. 5 yılı farklı yere çekmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bak, bu çok önemli. Angel Dust'ı, evet adam sevmiyor. Grup da aslında Jim Martin'in gitarlarını sevmiyor albümde. Evet. Çünkü diyor yani biz diyor çok deneysel bir şey yapıyorduk diyor. Gitti diyor dümdüz metal gitarları yazdı diyor. Ama aslında albümü daha da özel hale getiriyor. Daha da orijinal bir hale getiriyor. Çünkü bütün o uyumsuzlukların uyumu var aslında albümde. Mesela King for a Day'i dinlediğin zaman bir sonraki Faith No More albümü. Ki o da çok güzel bir albüm. Ama çıktığında açık konuşayım. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum Gökhan diye. O çok büyük Faith No More fanıdır. Mesela o da söyledi. King for a Day çıktığında biz beğenmemiştik dedi yani. Çünkü Angel Dust'ın arkasından geliyor. Çok daha düz bir albüm.
Evet, daha düz bir albüm.
Orada çünkü gitarları Mr. Bungle gitarısı Trey Spruance çalıyor ama yani o biraz Emery gibi. Yani Bill Gold ne isterse onu çalıyor. İşte Bill Gold ne isterse onu çalınca çok daha düz bir şey ortaya çıkıyor.
Düz rock albümü olmuş
Jim yani. Jim Martin'e müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani albüm kayıtlarında. Böyle giriyorlar stüdyo falan. Kovuyor Jim Martin. Karışmayacaksınız diyor. Yani ben kendi ismimi yapacağım diyor. Ne Jim Martin mutlu oluyor ne onlar mutlu oluyor. Ve bu sonra turnede de devam ediyor. En sonunda Jim Martin gruptan kovulmasına kadar, kovuluyor gruptan çünkü. Evet. Kovulmasına kadar gidiyor konu. Ama şunu da söyleyeyim, ben en başta demiştim ya albümün 3 kelimeyi tanımlarken hüzünlü. Jim evet. Martin'in son albümü olduğu için hüzünlü bu.
Hmm.
Çünkü Jim Martin yani hem müzikal olarak ayrı bir uç getiriyordu gruba. Hem de Jim Martin imajı gerçekten yani grubu çok önemli bir parçasıydı yani.
O zamanki
maskotuydu grubun. Yani.
Röportajlardaki halleri, fotoğraflar falan böyle.
Maskotuydu grubun, maskotuydu ya. Bütün metal dergileri, Kerrang dergisidir, işte başka da Metal Hammer'lar falan. Jim Martin kapak yani. Çünkü çok orijinal bir tip var adamın yani. Çok
sakalıyor falan. Tip. Göreceksiniz şimdi ekranlarda.
Ama şöyle bir durum var. Big Gold diyor ki, zaten Big Gold falan post-punk kökenli adamlar. Biz Jim Martin'i aldığımızda diyor gruba yani bir aslında artistik bir statement olarak aldık diyor. Çünkü adam düz metalci adam diyor. Yani metal müziğin en klişeleşmiş, en böyle stereotip hali diyor. Biz onu bir art statement olarak aslında gruba aldık diyor. Ve onun için tolere ettik diyor. Ama daha sonra diyor adam işi ciddiye bindir diyor. Yani hakikaten adam rock and roll klişeleri içinde yaşamaya başladı diyor. İşte strip dizicilerle pozlar, işte grupilerle takılmalar, gruplardan falan nefret ediyor Faith No More'daki diğer adamlar. Bütün gün işte elinde biralarla falan. James Hetfield kankası zaten bunun. Beraber içiyorlar vesaire. Turnede mesela Guns N' Roses, Metallica ve Faith No More beraber turluyor. Nefret ediyormuş yani diğer elemanlar. Jim Martin sürekli bu diğer grupların elemanlarıyla takıldığı için nefret ediyorlarmış yani. Mesela bir röportaj var. Kerrang dergisinin röportajı. Orada böyle belgesel gibi anlatıyor. İşte Mike Patton, işte Bill Gold falan. Kulise doğru gidiyorlar. Kulise giderlerken bir anda böyle Jim Martin kadının tekini sütlerini çıkartıyor orada. İğrenç falan diyor Mike Patton. Görüyor musun diyor. İğrenç diyor. Hayvan falan diyor böyle. Jim Martin de garibim şey diyor. Benle uğraşıyorlar sürekli olarak. Ben diyor dörde karşı bir kaldım grupta falan diyor. Ama idare etmeye çalışıyorum diyor. Şey diyor. Bill Gold için şey diyor. Bu diyor Mike Patton'ın diyor kabadayısı oldu diyor yani. Benim üstüme salıyor sürekli bunu falan.
Sana bir soru soracağım peki.
Çok üzücü şeyler yani.
Bir sonraki albüm ben çok beğeniyorum. Tamam mı? Çok beğeniyorum. Ricochet falan çok muhteşem şarkılar falan var. Evidence da var mesela, tamam mı? Faith No More'un belki de en meşhur
şarkısı. Bak o şarkılar yani. Jim Martin'le olmazdı. Doğru, doğru.
Diyecektim. Yani, olmazdı yani. Soloları olsun, albüme o Chase şarkıdaki Bruce. Evidence'a yazdığı leadler olsun çok orijinal, çok evet. Yerinde, çok tadı kararında.
Evet.
Yani
zaten Tracy Spruce yani kesin de Faith No More'un çalıştığı en iyi gitarist tartışmasız. Hı-hı. Ama Tracy Spruce her kılığa girebilen bir adam. O da Mr. Wangle'dan
evet.
Geliyor.
Evet.
Yani.
Evet.
Hani şimdi Ska grubu alacağız, şimdi Lunch Jazz yapacağız.
Tabii Mike Patton çağırıyor bu arada değil mi gruba yani? Şeyden Mr. Wangle.
Ama Mike Patton uyarıyor, bak diyor bizim gruptaki ilişkiler biraz kötü diyor. Hani diyor, tekrar düşün istersen diyor. Onu da söylüyor çünkü Tracy Spruce albüm turnesine bile çıkmıyor. Grubu bırakıyor. Kayıtlardan sonra grubu bırakıyor. Bahane olarak da şey diyor. Ben turneye çıkmak istemiyorum diyor. Halbuki öyle değilmiş. Yani diyor ki benim diyor çalıştığım en toksik çalışma ortamıydı diyor. Yani hepsi birbirinden nefret ediyordu diyor. Albüm yapmak çok zor ya yani çok zor bir albüm süreciydi diyor. Ve albümü bitirdiğimizde diyor grup üyeleri öncekinden daha çok nefret ediyordu birbirinden diyor. Hepsi enteresan birbirinden nefret ediyormuş. Yani çünkü gene o da şeyden kaynaklı. Jim Martin'le uğraşıyorlardı Angel Dust'a kadar. Jim Martin gidince mesela birbirlerine uğraşmaya başlıyorlar. Yani çok uğraşmışlar gerçekten o albümü yaparken birbirleriyle yani. Sonra zaten turneye Dean Mantle'yi alıyorlar eski arkadaşları gruba. O bile turneden sonra gönderiyorlar gruptan. Yani dayanamıyor kimse gruba. En son Jonathan var. O da süt dökmüş kedi gibi bir adam. Ona rağmen Album of the Year'dan sonra grup dağılıyor yani. Yani gerçekten çok uyumsuzlar yani. Ama uyumsuzluktan işte bir harika yaratıyorlar yani.
Lafı toparlayalım. Ekleyeceğim bir şey var mı?
Var. Evidence parçasından bahsettim.
Evidence parçası yani Faith No More'un en meşhur şarkısı büyük bir ihtimalle diyebiliriz yani. Yavaşlığından falan dolayı, radyoda çalınabilmesinden falan dolayı. Yani ben onu şeyde bile duydum zamanında. Lounge FM'de. Ondan sonra neydi çalan radyolar Türkiye'de? Yavaş parçalar, sürekli akustik yavaş parçalar çalan radyonun ismi neydi Mert? Joe FM.
Radyo dinlemiyorum.
Joe FM'de falan bile sık sık Evidence dinlerdim ben. Faith No More'un Evidence'ı. Aslında şarkının sözleri...
İşte ondan bahsedecektim. Yani
geçen gün Mert bana telefon açtı. Dedi ki, Emre sana bir şey soracağım dedi. Evidence ne anlatıyor dedi. Ben sana dedim, abi dedim aldatmayla alakalı. Yani bildiğim kadarıyla bir evlilik, bir kadın erkek ilişkisinde iki partnerin birbirini aldatmasıyla alakalı dedim. Meğersem öyle değilmiş.
Aslında aldatma var gene.
Ya öyle yorumlanabilir. Çünkü sözlerde ona
aldatma var.
Bariz
aldatma
parmakla var. Gösterme var yani.
Aldatma var gene sözlerde de. Taste the evidence. Yani acaba taste the evidence ne kastediyor orada?
Yine bir şeyler arkadaşlar.
Open up the hole falan acaba aynen. Neden bahsediyor? O albümde sadece bir ipucu vereceğim. Cuckoo for Cuckoo parçası var. Cuckoo. eşittir crazy for shit. Tercümesi bu şarkının. Ve o dönem şeyle alakalıymış. Gene Amerikan şeyinle alakalı. Amerikanlarla uğraşmayla alakalı. Şey fetişinle alakalı tabii ki. Dışkı yeme fetişinle alakalı ama bunu böyle artık böyle ritüel haline getiren bir alt kültürle alakalı bir şarkı.
Allah kahretmesin.
Bağlantıyı oradan kurun arkadaşlar. Ve bir de şey ekleyeyim. Taste evidence, aldatma, sperm, dışkı, karıştırın hepsini. Evidence'ın anlamını bulursunuz.
Lafı toparlıyorum. Ben Faith No More'u çok seviyorum. Mert sen de çok seviyorsun.
Acayip çok seviyorum.
Ya Faith No More bizler için gerçekten sevdiğimiz Amerika'yı temsil ediyor. Yani böyle ne diyeyim size, bir yol kenarında bir böyle bir güzel bir diner'a girip menüyü istemeden böyle garsonu çağırıp hamburgeri şöyle istiyorum, şöyle yapılmasını istiyorum, ondan sonra yanında da kahvemi şöyle istiyorum falan deyip sipariş verdiğimiz.
Ama garson senden siparişi aldıktan sonra tuvalete gidiyor ve dışkı yiyor. Olay bu. Sonra
o Amerika, çünkü niye Amerika çünkü?
Sonra o ellerle sana hamburgeri servis.
Aynen öyle.
İşte Faith No More.
böyle bir Amerika. Yani Mert'in öldüğünü bakmayın. Sonuçta burada bir şiir var.
Şiir var.
Yani burada şiir bir var. Burada bir nazım var. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Evet. Biz Faith No More çok seviyoruz. Bence ve Mert'ce Angel Dust en iyi albümleri.
Kapak nasıl?
Evet, kapakta
başta trolleme.
Evet, kapakta kendi başına bir trolleme. Yani albüme bakıyorsunuz, Angel Dust bu arada PCP denen uyuşturucu. Fenil neydi? Fensiklittin galiba ilacın ismi. Uyuşturucu. Kapağına bakıyorsunuz. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Bağımlılığı çok yüksek. Ölüme götürebilecek bir uyuşturucu. İsmini onu koyuyorlar.
Ben yıllar önce şey görmüştüm. Yani. Angel Dust kullanan birisi kendini kaybedip suratını parçalamış. Biliyorsun eskiden çok, hala da vardır herhalde de, internette bunlar çok çıkıyordu karşımıza. Oradan biliyorum ben Angel Dust'ı yani.
Bu arada şimdi notlarımı şurada gördüm. Fensiklidin uyuşturucunun ismi. Angel Dust kapağında bir kuğu var. Aa ne güzel, ne enteresan falan diyorsunuz. Derken, tak arkasını dönüyorsunuz yine.
Bir mezba
görüntüsü. Evet, bir mezba görüntüsü var.
Hayvan, kesik hayvan kafa.
Yani az önce bahsettiğimiz gibi bu Amerika'nın Land of Sunshine. Tam Land olarak. Of Sunshine'ın arkasındaki geri planında nasıl bir mezbaha olduğuna dair Kina ile çok güzel bir albüm.
Malpractice parçasının sözlerinden bahsetmedik.
Evet.
Bahsetmek istiyorum. Onları özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü albümdeki Macbeth'in bestesi o.
Bunlar niye var arkadaşlar? Bunlar niye oluyor?
Malpractice şarkısını arkadaşlar kendi yazdığım notlardan okuyayım. Direkt okuyayım çünkü anlatması zor biraz. Macbeth'in ameliyatlara ve insanların sapkın cinsel yönelimlerine büyük ilgi duyuyor demişim. Bu parçanın sözleri ameliyat esnasında narkoz etkisi biterek ayılan ama vücudunun içinde ellerin dolanmasından cinsel bir haz duyduğunu fark eden bir kadınla ilgili. O yüzden applause şarkıları geçiyor. Yani evet. Bu konuyu bu arada Fantomas'ın Delirium Cordia albümünde komple albüm içerisinde deşiyor Mike Patton. Yani albüm kapağında falan hep ameliyat fotoğrafları vesaire var yani. Mike Patton çok bu garip cinsel fetişlerle falan çok ilgili yani. O da gene insan nefretinden kaynaklı yani.
Büyük bir ihtimalle. Yani böyle marazi meselelere ilgi duymak onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Ekleyeceğimiz bir şey var mı?
Evet.
Söyle.
Söyleyeyim. Bu şeyin turnesinde, Guns N' Roses'la olan turnesinde Faith No More'un albüm için çıktı. Mike Patton, Axl Rose'un teleprompter'ını işiyor. Onu da söyleyelim. Ondan sonra da kapatalım.
Arkadaşlar, Orta Yaş Krizi bir sonraki bölümünde sizinle yeni bir albümde birlikte olacak. Sizin için her zaman en güzel albümleri seçiyoruz. En Mert'le benim en çok sevdiğimiz klasikleşmiş albümleri seçiyoruz. Umarız bu sohbetler albümlere dair size bilgi vermesinin dışında, sonuçta bilgiyi açıp internette de görürsünüz her zaman, bir perspektif kazandırıyordur. Bizim bakış açımızda, Mert'le bizim bakış açımızda bu albümleri değerlendirdiğimiz Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Teşekkür ediyoruz.